Ayrım 18, sayfa 207. Konuşmak için halana gittim. Koskoca adamla evlenmesi doğru mu dedim ona. Sakalları da var. Güldü. Sana ne adamın sakallarından dedi. İzmir'deki evinde balkonda oturmuş çay içiyorduk. Senin için kaygılanıyor olmamı tuhaf karşılamıştı. Kızın da olsa bir başkasının hayatına bu kadar kolay müdahale etmemelisin dedi. Sen abimle evlendiğin için hiç pişmanlık duymadın mı? Birçok kez pişman olmuştum. Cevap veremedim. Sustum. Halan da haklı olarak üstüme geldi. Ne geri kafalılığımı bıraktı ne de korkaklığımı. Haklıydı. Babana bunu söyleyemezdim. Senden de söylememeni istedim. İyi mi ettim bilmiyorum ama galiba iyi ettim. Baban 3 ay sonra öldü çünkü. Eğer söyleseydik ben onu bu haberin öldürdüğünü düşünür, seni de hiç affetmezdim. Görüyorsun ya, hayatı karmakarışık yapan şey çoğu zaman gerçekler değil, bizim düşündüklerimiz. Babanla ne zaman yakınlaştık biliyor musun? O ölüm döşeğindeyken. O vakte kadar bana yüzünü niye göstermedi diye ona çok kızdım. Onunla konuşan, düşündüklerini söyleyen bir adam olarak yalnızca birkaç saat yaşadım. Çalışma odasında geçen birkaç saat. Yatağa uzanmıştı, sırtının ağrıdığını söylüyordu. Hastaneye gidelim demiştim, mühimsemedi. Soğuk algınlığıdır geçer dedi, geçip gitti. Sen Çorum'daydın, uzaktaydın, haber verememiştim. Benden bir kitap istedi, verdim. Erhan Bener'in Yalnızlar romanını. Birkaç sayfa okuyup kitabı göğsüne bıraktı. Ne kadar çocukça değil mi dedi. Neden bahsediyorsun dedim. Gözlerini tavana dikmişti. Eli kitabın üstündeydi, gülümsüyordu. Dünyada neler olup bittiğinden aslında haberimiz yok. Her şey kendi elimizde sanıyoruz. Bir sabah Zehra salonun pencerelerini açıyordu. Sen mutfakta omlet yapıyordun. O sabah dünyamın aslında ne kadar küçük olduğunu anladım. Nasıl da müdafaasızmışız. Kaç arkadaşım varmış meğer, silah arkadaşları. O kadar da değil dedim. Seni çok arkadaşım vardı. Güldü. Elini birkaç kez göğsüne kitaba vurdu. Şimdi artık memleketi düşünmüyorum. İkbalimi de düşünmüyorum. Bunlar masalmış. Ne düşünüyorsun peki? Çocukluğumu düşünüyorum. Annem pamuk yatağı az önce bahçeye taşımış. Babamla yan yana yatmışız. Henüz böbreklerimden biri alınmamış. Henüz Zehra doğmamış. Belki sen bile doğmamışsın. Geceye kulak verince çiçeklerin sesini işitiyorum. Çıtır çıtır. Var olmak işte böyle bir şey. İş dünyam apaçık, şeffaf. Uzaktan leylak kokusu geliyor. Bir de bir motor ses duyuyorum. Beynimin motoru. Arsız arasız çalışıyor. Tahminlerde bulunuyor, sayıklıyor. İyilikler ya da kötülükler tezgahlıyor. Geçmişe gidip geri dönüyor. Saplantılarını, hayallerini tekrarlayıp duruyor. Bana benzeyen ama aslında bana benzemeyen bir cemini çalıştıran, bir teviye işleyen bir motor. Soğutucusu falan da yok. Bu yüzden sık sık tekliyor. Biliyor musun, senin her şey olduğu gibi kabul etme huyuna hayranım. Burada her şeyin olabileceğini düşünüyorsun. Her şeye hazırsın. Bense bir yabancı gibi davrandım. Bununla da kalmadım. Başkalarını yabancı ilan ettim. Almanya'da askeri ateşi olarak çalışan bir arkadaşım anlatmıştı. Bizim Almancılar gittiklerinden yıllar sonra bile Almanlara yabancı derlermiş. Bakış açısına göre değişiyor demek ki. İnsan pek çok şeyi yabancı ilan edebiliyor. Oysa asıl yabancı kendileri. Öyle değil mi? Bahçede o pamuk yatakta yatarken babamla bir oyun oynardık. Birbirimizin düşüncelerini okuma yönü. Babamdan o an ne düşündüğümü tahmin etmesini isterdim. Çoğunlukla doğru da tahminlerde bulunurdu. Büyümek istiyorsun derdi ya da ava gitmeyi hayal ediyorsun. Sonra sıra bana gelirdi ama ne düşündüğünü hiç bilemezdim. Bir defasında şöyle demişti. Büyük gayesizliği düşünüyorum. Askeri lisedeki son yılımda Mayıs ayında birkaç hafta sonra şeytana uyup sivil giyinmiş, arkadaşlarımı sokaklarda sabahlamıştım. Sokakta kalmaktan korkmamıştım. Çünkü bir geleceğim vardı. Türkiye'nin de bir geleceği vardı ve benim geleceğim bu gelecekle sıkı sıkı bağlıydı. Halbuki şimdi korkuyorum. Gideceğim yerde yalnız kalmaktan korkuyorum. Tanrı beni evine alır mı? Almaz. Büyük hatalar yapmış bir adamı şeytan bile evine almaz. Başının altındaki yastığı düzelttim. Elimi alnına koydum. Buz gibiydi. Söyle bakalım şimdi ne düşünüyorum dedi. Babanı dedim. Bilemedin. Büyük gayesizliği düşünüyorum. Ben ne düşünüyorum peki? Ne düşüneceksin? Zehra'yı düşünüyorsundur. Çorum'da ne yapıyor? İyi mi? Akşam yemeğini yedi mi? Hayır, seni hastaneye götürmeyi düşünüyorum. Olur. Onun bu itaatkar haline daha önce hiç şahit olmamıştım. Bindiğimiz takside fenalaştı. Yarı baygın haldeydi. Durmadan Münevver'i sayıklıyor, kasabadaki evden bahsediyor, bavulu götürüp götürmediğimi soruyordu. Bir de avludaki küçük fırının yanıp yanmadığını sordu. Hangi fırın dedim? Senin miyedeki evrak fırını dedi. Her gece bir kamyon kitap getirip yakıyorlar. 28. Bölüm 16 Eylül 2007 Bağevi. Ben Nuri'nin Gülizar'ıyım. Kasabaya geldiğimde 20 yaşındaydım. Ev işlerinden, tarla işlerinden ve Nuri'yi sevmekten başka bir şey bilmezdim. Ama kolay öğrenirim. Anam bana güer akıllı derdi. Bir de doğruyu yanlıştan ayırmayı bilirim ki Çoğu okumuş kişi ayırt edemez. Münevver benden 4 yaş küçüktü. İzmir'de lisede okuyordu. Hafta sonlarında bayramlarda kasabaya gelirdi. Bana okuma yazmayı o öğretti. Çalı gibi bir şeydi ama Allah zihnine kuvvet vermiş. Annesi öldükten sonra biz birlikte büyüdük. O benden hızlı büyüyordu. O herkesten hızlı büyüyordu. Çocuklarımı, Halime'yi, Hasan'ı nasıl yetiştireceğimi de ondan öğrendim sayılır. Bize kalsa Hasan'ı okutmazdık, çiftçi olurdu. Kasabada yaşamayı hiç istemiyordu, daralıyordu. Durmadan kitap okurdu, resim yapardı. Üniversiteye gitmek istiyordu, resim öğretmeni olmak istiyordu. Çocukları çok severdi. Evli bir adamın gönlünü kaptırmıştı. Başkası olsa ayıplardım. Onu ayıplayamadım. Hatta yazdığı bir mektubu adama kendi ellerimle verdim. Nuri bana kızdı önce. Ne yapıyorsun sen dedi. Ben de ona sen karışma dedim. Herkes her şeye karışmasın. Abisi Cemil Bey pek edep erkan bilmezdi. Münevver İzmir'e yerleşince Nuri ile beni sorguya çekti, tehdit etti. Ne yapacağımızı bilemedik ama bir şey de söylemedik. O evli adamdan haberimiz yokmuş gibi davrandık. Sonra Münevver'i dövdü. Dövülen kadın ne yapar? Ağlar. Münevver hiç ağlamadı. Ben günlerce ağladım. Onun yerine ağladım. O beni teselli etti. Kasabadaki evin avlusuna iki göz bir yer yaptırdı bize. Cafer Bey o zaman sağdı. Aklına böyle bir şey gelmemiş ama Münevver'in aklına gelmiş. Bizim insan olduğumuzu Münevver keşfetti. Henüz lisede okuyordu. Çocuğu olunca daha bir iç içe geçtik. Arada bir İzmir'e gider işlerini görürdüm. Güzel bir evi vardı. Her şey istediği gibiydi. Bazen Cahit Bey gelirdi. Terasta otururduk. Saatlerce konuşurduk. Bu benim için başka bir dünyaydı. Söylediklerini anlamaya çalışırdım. Ama daha çok kendimi anlamaya çalışırdım. Sonra çok acı çektik. Evlat acısı çektik. Hasan gidince beni karşısına aldı. Dik dur Gülizar abla dedi. Bak ben dik duruyorum. Oğlum ölmüş. 1000 yıl kocalmışım. Nasıl dik durayım? Öğreniyorsun ama. Bunu da öğreniyorsun. O dik durunca sen de dik duruyorsun. Sonra bağlara yerleşti. Sabahın 6'sında 7'sinde bahçeye çıkar, radyoyu açar, resim yapardı. Resim yaparken başında durmamı, seyretmemi sevmezdi. Eli dururdu. Bitirdiği resimleri ilk bana gösterirdi. Öyle bakardım. Ağaçlar ağaca benzemiyor, renkler başka, şekiller başka. Sonra bir gün benim resmimi yaptı. Kaşım gözüm değişik, ellerim rengarenk. Beni hiç andırmıyor. Günlerce baktım o resme. Kasabadaki evin duvarındaydı bir ara. Her gittiğimde önünde durur bakardım. Bu ben miyim diye kendime sorardım. Baktıkça bana benzemeye başladı. Kalbimden geçen her şeyi anlatmış. Beni çizmemiş, içimi çizmiş. Arada bir Ayşe Hanım gelirdi İstanbul'dan. Avludaki çam ağacının altında oturur, likör içerler, sabahlara kadar konuşurlardı. Yanlarında otururdum. Çok güzel konuşurlardı. 14 Mart 2004. Gençliğimde sabahları başka bir yerde uyanmak isterdim. Başka bir ülke, başka bir aile, başka, bambaşka bir iklim. Babam başka bir adam olsun, yakışıklı bir balıkçı mesela. Annem yaşıyor olsun. Hem babama aşık olsun hem de başka birine. Ama öyle olmaz değil mi? Peki sadece başka birine aşık olsun. Bir de bunu kimse bilmesin. Aman ben bile bilmeyeyim. Halam Münevver. 29. Bölüm. 16 Eylül 2007 Kasaba. Bu eve en son babamın cenazesi için kasabaya geldiğimizde girmiştim. Ondan önce de Hasan'ın cenazesi için. Şimdi de halamınki. Cenaze evi dedikleri bu olsa gerek. Nuri amca ben biraz bahçeye bakayım deyip yanımızdan ayrılınca Gülizar teyze önüme düştü. Eve girdik. Salonun perdelerini oda kapılarını açtı. Bir kapının önünde siz Halime ile Hasan'la burada uyurdunuz hatırladın mı dedi. Hatırlamam mı? Büyükler bizim uyuduğumuzu sanırken gece yaralarına kadar mırıl mırıl konuşurduk. Arada bir Gülizar teyze ya da annem kapıyı sessizce aralayıp içeri girince gözlerimizi yumar uyuyor numarası yapardık. Çıktıklarında yeniden konuşmaya başlardık. Sonra uykumuzun arasında Halime'nin çarşafları değiştirilirdi. Salonun ortasında öylece kaldım. Perdeler çekilmiş, koltuk takımının üstü çarşaflarla örtülmüş. Halının pencereye yakın ucu kıvrık, rutubet kokuyor. Eşyalara bakıp tanımaya çalıştım. Siyah, taş bir vazoya kuru çiçekler konmuş. Cam büfede rakı şarap kadehleri duruyor. Tavandan sarkan küçük avize neredeyse başıma değecek. Ortada yemek masası. Bir sandalyenin bacağı kırılmış, yan yatmış. Buraya hiç gelmek istemiyorum, içim acıyor dedi Gülizar teyze. 6 ayda bir uğrayıp temizlik yapıyorum. Bir ara fareler dadandı. 2 kedi getirip kovduk ama olmadı. Kediler de insan istiyor. Biz gelip gitmeyince onlar da kalmadılar. Sonra Nuri amcan her yere fare zehiri koydu. Koltuklardan birinin yanındaki sehpanın üstünde gümüş bir şamdan duruyor. Yabancı bir ülkede kardeşime rastlamış gibi oldum. Hasan bu şamdanı karagöz oynattığı perdenin arkasına koyardı. Mum ışığı titredikçe kafası büyüyüp küçülürdü. Mumu önüne koy, koca kafa diye bağırdı Halime. Halam yalnızca oturur, Hasan'ın beceriksiz hallerini bizden çok gülerdi. Bir koltuğa çöktüm. Dört duvar resim dolu. Halamın gençliğinde yaptığı sulu boyalar, kara kalemler. İşlerinden biri kendi portresi. Gözlerini deli gibi açmış, kaşlarını kaldırmış, başını yana eğmiş, kendini çirkinleştirmeye çalışmış. İlk kez onun ne kadar güzel bir kadın olduğunu düşündüm. Öyle sıradan bir güzellik değil, başka güzellikleri ezen, baskın bir güzellik de değil. Sanki bütün uyum bir kuş tüyünün dokunmasıyla dağılıp gidecekmiş gibi, hiç sıradan değil. Dağıttığınız eşyaları lütfen toplayın. Sık sık böyle uyarırdı bizi. Annemi, Gülzar teyzeyi dinlemezdik ama onu dinlerdik. Galiba işin sırrı lütfen kelimesinde saklıydı. Bu kelimeyle bizi eşitiymişiz gibi uzağa koyar, o uzaklıktan kırmadan dokunurdu. Ama daha oynuyoruz hala. Ben de oynuyorum, tamam mı? Başkalarının oyununu lütfen engellemeyin. Onun ne oynadığını bilmezdik. Bir yüzümüze, bir de önündeki kağıda bakar, ciddi ciddi dururken birden gülümseyiverirdi. Bir gün yaptığı resmi bize gösterdi. Bu üç küçük fare büyüyünce kedi olacaklar, kendilerini yakalayacaklar dedi. Üç küçük fare olmak hoşumuza gitti. Birbirimizi yakalamak için hemen koşmaya başladık. Lütfen, lütfen. Bu kelime sinirliydi. Annemle mutfakta çok zaman geçirirlerdi. Hemen her gün kurabiye, kek yaparlardı. Radyo hep açık olurdu. Ajans saatlerinde dedem de mutfağa gelir, sedire oturup haber spikeriyle kavga ederdi. Akşamları annem dedemin rakısını koyar bahçeye götürürdü. Az sonra mutlaka Nevres amca ya da başka biri gelir, dedemin karşısına geçerdi. Annemle halam bir köşede fısıldaşmaya başlarlar, bazen kahkahalar atarlar, sonra ayıp bir şey yapmış gibi birden susarlardı. Gülizar teyze, ben bir Nuri amcana bakayım deyip çıktı. Eskiden halamın ve annemin yattığı odaya girdim. Karşılıklı iki yatak, komodinlerin üstünde birer lamba, büyük bir giysi dolabı, küçük bir kitaplık. Duvarda ahşap oymalı eski bir saat, tokmağı yerinden çıkarılmış. Pijamalarını giymişler. Yan dönmüş birbirlerine bakıyorlar, yatıyorlar, fısıltıyla konuşuyorlar. Günlerimin daha iyi geçmesini istiyorum yengecim. Ben de öyle. Herkes günlerinin daha iyi geçmesini ister. Susuyorlar. Ama bunun için ne yapıyoruz ki yengecim? Annem tavana bakıyor. Ne yapıyor ki? Hiçbir şey. Halam ayağa kalkıyor, annemin yatağına gidiyor, yanına kıvrılıp yatıyor. Hiçbir şey diye mırıldanıyor. Birbirlerinin saçlarını okşuyorlar, uyuyorlar. Halamın yatağının altına eğildim. Küçük bir sandıkla bir bavul yan yana duruyor. Dışarı çıkarken bavulu tanıdım. Bu, ben ortaokuldayken annemle Ankara'dan getirdiğimiz bavuldu. Sandığın kilidi paslanmış, çürümüştü. Zorlayınca çivileri çıkıverdi. Nuri amcanın verdiği anahtarı kullanmaya gerek kalmadı. Kapağını kaldırıp şöyle bir baktım. İçi resim kağıtlarıyla doluydu. Sandığı bırakıp bavulu önüme aldım. Odanın ortasına getirdim, açtım. İrili ufaklı bir yan dosya vardı içinde. Hepsine göz atmam imkansızdı. Tek tek kapaklarını okumaya, işlerine öylesine bakmaya başladım. Bazılarının kapaklarında 1962-1963 yazıyordu. Bunların çoğu askeri yazışmalar, raporlar, tutanaklardı. Üstünde şahsi yazan bir dosyada babamın el yazısıyla tuttuğu notlar vardı. Bir günlüğe benziyordu. Kağıtların üstünde tarih vardı. 13 Aralık 1970. Turhan Bey'in evindeki buluşmada tam olarak kimin kimi ve neyi temsil ettiğini anlayamadım. Öncesinde buna dair bir fikrim oluşmuştu fakat bu toplantı biraz midemi bulandırdı ve kafamı karıştırdı. Orhan Bey daha evvel ilişkilerin emir komuta zinciri dahilinde yürüyeceğini taahhüt etmişse de dün geceki konuşmaların ekseriyeti buna ait işaretler vermekten uzaktı. Birbirimize itimat etmekten başka bir çıkar yolunun olmadığını biliyorum fakat ilk defa sivil unsurların da yer aldığı bir teşekkülde insan pusulasını kaybetmekten korkuyor. Evden bizim Osman'la birlikte çıktık. O her zamanki gibi pek heyecanlı. Gürler Paşa'ya da çok güveniyor. Aslına bakılırsa benim de yegane teminatım Gürler Paşa'nın işin içinde olması. Allah sonumuzu hayır eder inşallah. Bir şey yapmak icap ettiğinde o şeyi neyse yapmak lazımdır. Ne erken ne geç tam vaktinde yapmak lazımdır. Milleti idare etmekten aciz olanların idaresi her halükarda en kötü idare tarzıdır. 4 Ocak 1971. Salı gecesi bir yemek tertip edildi. 11 kişiydik. Numan Bey'in ayrıldığı açıkça söylendi. Açık edilmedi fakat galiba gazeteci ekibiyle problemleri var ya da bana öyle geliyor. Eve girerken üstümüz arandı. Bu neye delalet eder diye uzun zaman düşündüm. Osman hükümetin adam var diye kestirip attı. Belki haklıdır. Grupta 3 ay sonra ikinci konuşmamı yaptım ve ayrıntılı bir hükümet programı üstünde müzakere icap ettiğini söyledim. Girişte üstümüzü arayan şahıs görüşümü destekledi. Tanımıyordum. Mülkiye'de hocaymış. Genel olarak daha çok kervanın yolda düzülmesi gerektiğine dair bir hava esiyor. Görev taksiminde benim üstüme personel dairesinin işleriyle ilgili olduğumdan icap ettiğinde basına sızdırabileceğimiz evrakın gizlice tanzimi düştü. Fazla bir şey konuşulmadı. Daha çok bir macera yoluna kapılmadan siyasi vaziyetin ıslahı konusunda fikirler beyan edildi ve harekete hazır olmamız söylendi. Bu arada dün okuduğum 2-3 gazetede dış basın kaynak gösterilerek darbe juntalarının aktif olduğu ima edildi. Bu işi bir an önce bitirmek lazım. Fotoğraflar da vardı. Annemin genç kızlık fotoğrafı, benim kundaklık halim. Sonra annemin babama yazdığı 7 Mayıs 1955 tarihli bir mektup. Cemil Bey, Ağrı'dayken dönünce ilk işimin boşanmak için bir avukata gitmek olacağını size söylemiştim. Siz bir askerseniz ben de bir asker kızıyım ve sözümden geri dönmeyeceğim. Fakat size son bir defa yazmak istedim. Bu niyetimin ciddi olduğunu inanmanızı sakın engellemesin. Bugün Münevvere böyle davranan birinin ileride çocuğumuz doğunca neler yapabileceğini düşünmek dahi istemiyorum. Size onu biriyle el ele gördüğünü söyleyen her kimse kız kardeşinize değil de ona inanmış olmanız benim anlayabileceğim bir şey değildir. Kaldı ki 19 yaşında bir kızın eğitimini sırf bu yüzden engellemek istediğinize de inanamıyorum. Babanıza baksın, gözünüz arkada kalmasın diye mi onu kasabaya mahkum ediyorsunuz? Bana biri böyle bir kötülük yapmış olsaydı hiç düşünmeden onun sırtımı çevirirdim. Münevver'in ne yapacağını bilemem ama ben ne yapacağımı biliyorum. Makul bir süre bu hususta harekete geçmenizi ve Münevver'in gönlünü almanızı bekleyeceğim. Yoksa evliliğimize son vereceğim. Haberiniz olsun. Ayşe. Öyle kaldım. Ben doğmadan neler olmuş. Annemin evdeki halini düşündüm. Bir hizmetçi gibi oradan oraya koşturuşunu, salondaki masada pirinç ayıklayışını, ellerinde filelerle pazardan dönüşünü ve gece yarılarına kadar pencerenin önünde çayını yudumlayarak caddeye bakışını. Beni, babamın bekleyişini. Babamın şahsi dosyasını kapatıp Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine başlıklı başka bir dosyayı açtım. Ayrım sonu sayfa 217.